Ayrım 12, Kayıp Sicil, Erdoğan'ın Çalınan Dosyası, Soner Yalçın, Sayfa 103. Bölüm 5, İsim isim kimlere biat etti? Recep Tayyip Erdoğan'ın asıl işi politikaydı. MSP kapatıldı, lider kadrosuna milletvekillerine 10 yıl yasak getirildi. Erbakan yasaklıydı, Erdoğan yasaklı değildi. Milli görüş yoluna yeni bir parti ile devam edecekti. Tarih 19 Temmuz 1983, Refah Partisi kuruldu. Erdoğan kurucular arasında yoktu, askerdeydi. Askerliği bitince 1984'te Refah Partisi Beyoğlu ilçe başkanı oldu. Bir yıl sonra RP Genel Kongresi'nde Merkez Karar ve Yürütme Kurulu MKYK üyesi seçildi. 1985'te partinin İstanbul İl Başkanlığı'na getirildi. Birçok arkadaşı Konya mitingini düzenleyen MSP Konya Belediye Başkanı Mehmet Keçeciler gibi Özal'ın ANAP'ına katılmıştı. Erdoğan dava adamıydı. Erbakan Hoca'nın yolundan ayrılmaya hiç niyeti yoktu. Seçimde bozguna uğrasalar da. Ahmet Tekdal başkanlığındaki RP ilk kez girdiği 25 Mart 1984 yerel seçiminde %4.8 oy aldı ve Van, Şanlıurfa, o dönem ilçe olan Batman Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Kuşkusuz hezimetti. Oylarını bir dönem İzmir'den MSP senatör adayı olan Turgut Özal'a kaptırmışlardı. Erbakan ve dolayısıyla Erdoğan gibi inançlı partililer yılmadı. Siyaseti sevap kazanmak için yaptıklarına inanıyorlardı. Milli görüş için 1985 şahlanış yılı oldu. Tarih 13 Şubat 1985, Erbakan ve arkadaşları beraat etti. Artık siyasi faaliyetleri daha rahat yapabileceklerdi. Ankara Gölbaşı sinemasında şahlanış gecesi düzenlendi. Erdoğan oradaydı. İstanbul'da parti çevrelerinde tanınan Erdoğan'ı Ankara'da pek kimse tanımadı. Herkese kendini İstanbul İl Başkanı olarak tanıttı. Yeni yaptırdığı kart vizitini verdi. Ayrıca gecede konuşma yaptı. Beklediği ilgiyi görmedi. Erdoğan akıllı biriydi. Potansiyelini ortaya çıkarmak için strateji yaptı. Erbakan'ın güvenini kazanacak, partide tanınmasına yol açacak bir şey yapmalıydı. 30 Kasım 1985'te amacına ulaştı. Kendisine yardımcı olan ise mahalle takımı Erok Spor olacaktı. Yasaklı Erbakan Konya'da ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Erdoğan fırsatı kaçırmadı. Erbakan'ı İstanbul'a davet etti. Erdoğan manevi liderini iyi ağırladı. Bu arada Topkapı'daki Milli Gazete'de Erbakan ile Afganistan'da Sovyetler Birliği'ne karşı savaşan 7 İslami gruptan biri olan Hizbi İslami Hareketi'nin lideri Gulbettin Hikmet yarı buluşturdu. O fotoğraf yıllar sonra 2003'te kamuoyu önüne gelecek bir fotoğraf vardı. RP'li Mustafa Atalay'ın evinde koltukta oturan 36 yaşındaki Hikmet Yar'ın dizinin dibinde 31 yaşındaki Erdoğan vardı. Bu fotoğraf işte o günlerde çekildi. Peki Erdoğan'ın dizinin dibinde oturduğu Hikmet Yar kimdi? Hikmet Yar televizyon seyredilmesinin, müzik dinlenmesinin ve sinemaya gidilmesinin haram olduğunu söyleyen bir siyasal figürdü. Üniversitede okurken yüzü açık kızların yüzlerine kezzap atmakla ünlendi. Arkadaşları tarafından acımasızlığıyla tanınıyordu. Solcu bir üniversite öğrenci liderini öldürme suçuyla bulunduğu Afganistan'daki cezaevinden 1973'te kaçırıldı. Kaçıran Pakistan İstihbarat Örgütü yani CIA'ydı. CIA ilişkisi Asya Vakfı aracılığıyla Kabil Üniversitesi'nde başladı. Vakıf CIA'nındı. Ve Abdülresul Sayyaf, Burhanettin Rabbani, Gulbettin Hikmet Yar'ın başını çektiği Müslüman Gençlik Örgütü'nün finansörüydü. Hikmet Yar örgütün askeri kanadının lideriydi. ABD Büyükelçiliğine örgüt çalışmalarına ilişkin sundukları raporda 4 solcu lideri öldürdükleri belirtiliyor, bir matbaa kurmak için maddi yardım isteniyordu. Suudi Arabistan'ın ve Pakistan'ın Afganistan'da en güvenilir adamı Hikmet Yar'dı. Bu iki ülke ve dolayısıyla ABD'den her türlü desteği alıyordu. O dönem Afganistan'a gelen binlerce yabancı kökenli mücahit onun örgütü tarafından eğitildi ve cihat gerçekleştirmek üzere dünyanın dört bir yanına gönderildi. 1982 ile 1990 arasında SİHA, Pakistan ISI ve Suud Haber Alma Örgütü'nün Pakistan'da ortaklaşa kurdukları medreselerde 44 İslam ülkesinden 35 bin militan yetiştirilmişti. Bunun uyuşturucu geliriyle yapıldığını yazmama gerek yok. Parantez açıp size birini tanıştırmalıyım. Kanadalı Profesör Doktor Michel Chosidovski, 1998'de Ankara'ya geldiğinde rahmetli hocam Profesör Alparslan Işıklı ile tanıştı. Bu tanışma ortak bir çalışmaya dönüştü. Profesör Chosidovski, ABD'nin İslamcı terör ile ilişkisinde Pakistan İstihbarat Örgütü ISI'nin oynadığı rolü gözler önüne seren bir kitap yazdı. America's War on Terrorism. Bu kitabı Profesör Işıklı Türkçe'ye kazandırdı. Amerika'nın terörizme karşı savaşı. Profesör Chosidovski, El-Kaide'nin Pakistan İstihbarat Örgütü aracılığıyla nasıl SİHA'nın güdümünde olduğunu belgeleriyle ortaya koydu. 11 Eylül saldırısında Pakistan İstihbarat Örgütü'nün şüpheli faaliyetlerini belgelerle açıkladı. Kitabında sadece El-Kaide'yi anlatmadı. Bosna, Kosova, Keşmir, Sincan, Uygur ve Çeçenistan'daki İslamcı militanların nasıl kullanıldığını, 1997'de ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi Parti Komitesi'nin hazırladığı raporlara dayanarak yazdı. Örneğin Kosova'daki isyancılar arasında bulunan 17 Amerikalı eğitmenden bahsetti. Hamas'ı destekleyen Suudi Arabistan, Kuveyt gibi ülkelerin SİHA'nın taşeronluğunu yaparak Balkanlardaki İslamcı hareketleri nasıl himaye ettiğini anlattı. Vahabi vakıflarla illegal İslami örgütlerin ilişkisini gözler önüne serdi. Kısaca SİHA'nın taşeron kullanarak İslamcılara nasıl örtülü operasyonlar yaptırdığını ispatladı. Kitabı okuyunca ABD istihbarat aygıtlarının kendi terörist örgütlerini nasıl yarattıklarını anlıyorsunuz. Hikmetyar 1996'ya kadar SİHA'nın dizinin dibinde oturdu. Taliban'dan korkup İran'a sığınınca SİHA ile ipler koptu. ABD ve Birleşmiş Milletler tarafından terörist ilan edildi. Erdoğan da başbakan olduğu 2003'te bunu onaylayan belgeye imzayı bastı. Nereden nereye? Merak ettiğim Erdoğan'ın Hikmetyar'ın dizinin dibinde oturması nasıl bir saygının ürünüydü? Dizi dibinde oturulan kişi ne bir yetkili alimdir ne de bir kahraman. Erdoğan'ın yaptığı ancak cahillikle yapılabilir. Yoksa bunun ideolojik bir yakınlık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Erdoğan'ın siyasi yol haritası Hikmetyar'ın rakibi Profesör Doktor Burhanettin Rabbani'ye benziyordu. Halk desteğini yaratacak yaygın tabanlı bir hareketin inşasıyla iktidara gelip devlet aygıtı aracılığıyla güç kazanma stratejisi. Hikmetyar ise silahlı mücadeleyi savunuyordu. Erdoğan gizlice çekilen kasetinde ne diyordu? Kuralları bizim inancımız dışındaki yapının koyduğu bir sistemde o kuralları değiştirip kendi nizamımızı getirmenin mücadelesini veriyoruz. Neydi o mücadele? Zamana ve zemine göre değişmeyen doğrunun iktidar olmasıdır. Bu mücadeleyi iktidara getirme noktasında ne gerekiyorsa yaparım dedim. Papaz elbisesi dahi giyerim. Bu var usulün içinde. Var tabii ki. 30 Mayıs 2002 Milliyet. Erdoğan ile Hikmetyar'ın yan yana gelmelerinin nedeni aynı dine mensup birer antikomünist olmalarıydı sadece. O dönem onları birleştiren SİHA mı? Bildiğim o gün Erdoğan ile Hikmetyar'ın bulunduğu evde bir isim daha vardı. Cengiz Çandar. Bitmedi. Birileri daha vardı. Alo Fatih diye ünlenen Fatih Saraç'ın babası M. Emin Saraç, neredeyse Suudi Arabistan ile kurulan tüm ilişkilerin merkezinde yer alan isim. Erdoğan'ın gençliğinden beri hep dizinin dibinde oturduğu asıl imamlardan biri oydu. M. Emin Saraç Tokat Erbağlı'ydı. Dedesi Nakşibendi Üzeyir Efendi'ydi. Niksar Keşfi Camii Medresesi'nde müderristi. Babası Mustafa Efendi Hafız'dı. Ali Haydar Efendi'nin şeyhi Mustafa İzzet Efendi'nin Erbaa'daki hulefasından Bahrullah Mustafa Efendi'ye bağlıydılar. Her ikisi de Menemen'deki ayaklanmayı destekledikleri için yargılandı, idamdan kurtuldular, 6 ay hapis yattılar. İmam Şafii ve İmam Malik'in tavsiyelerine uyan M. Emin Saraç doğum yılını söylemiyor. Erbaa'nın Tanoba köyünde doğdu. Sünni Türk köyüydü. Tanoba internet sitesinde şu bilgi var. Ermeni tehcirinin olduğu 1915 senesinde Dersim'den 3 aile köye getirilip yerleştirildi. M. Emin Saraç'ın söylediğine göre dedesinin yanında 6 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmederek hafızlığa başladı. 1940-43 yıllarında Niksar Mevzifon'da mukabereler okudu. 1943'te ailesi tarafından tahsil için kardeşi Osman ile birlikte İstanbul Karagümrük'te Üçbaş Mescidindeki Ali Haydar Efendi'nin yanına gönderildi. Kardeşleri Bahaaddin ve Yusuf köyde kaldı. İstanbul'daki hoca kimdi? Ahıskalı Ali Haydar Efendi, Kuzey Irak Süleymaniye doğumlu Nakşibendi Şeyh Halid-i Bağdadi'nin kurduğu 1776-1826 Halidiye kolundan Mustafa İsmet silsilesinin 34. sıradaki mürşidiydi. Topbaşların bağlandığı Ramazanoğlu Mahmut Sami Efendi, Erbakanların, Özalların bağlı olduğu Mehmet Zahit Kotku ve İsmail Ağa dergahının şeyhi Mahmut Usta Osmanoğlu öğrencileri arasındaydı. Dipnot: 2013'te Nakşi Nurcu cemaat kolu çekişmesi, kavgası iyice su yüzüne çıktı. Kavga çok önceden sessizce yapılıyordu. Örneğin Cemaat Dergisi Chronicle, Fatih Çarşamba'daki İsmet Efendi dergahı, şeyhi Ali Haydar Efendi'nin askerlikte tanıyıp sevip 1954'te İsmail Ağa cami imamlığına getirdiği Mahmut Usta Osmanoğlu'nun 1960'ta şeyhlik makamına nasıl oturduğunun muamma olduğunu yazdı. 2006 6. sayı. Bakınız, bu yazacaklarımı bilmeden kafanızdaki Recep Tayyip Erdoğan portresi eksik kalır. İstanbul'da Nakşiler 4 koldu. Birincisi Mustafa İsmet, ikincisi Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi'ye icazet vererek Gümüşhanevi tekkesinin kurulmasını sağlayan Şamlı Ahmet Süleyman Ervadi, üçüncüsü yaşlı olduğu için Menemen olayı nedeniyle idamdan kurtulan, oğlu asılan Erbilli Esat Erbili, dördüncüsü Menemen ayaklanması nedeniyle yargılanan Abdülhakim Arbasi. Ali Haydar Efendi, İskilipli Atıf Hoca olayıyla ilgili cezaevinde yattığından İsmet Efendi dergahı sürekli gözlem altındaydı. Bu nedenle öğrencisi M. Emin ve Osman Saracı Fatih Camii Baş İmamı Ömer Efendi'ye emanet etti. Saraç kardeşler Fatih Camii'nde 3 ay misafir kaldıktan sonra tekrar hocalarının yanına Karagümrük'teki Üçbaş Medresesi'ne gittiler. Üçbaş Medresesi'nde 1950'ye kadar kaldılar. Bu süreçte Gümülcineli Mustafa Efendi, Muhaddis İbrahim Efendi, Arnavut Hüsrev Efendi, Silistreli Süleyman Hilmi Tunağan gibi zatlardan da tefsir, hadis, fıkıh, usul dersleri almaya devam ettiler. 1950'de Ali Haydar Efendi eğitimlerini tamamlaması için Saraç kardeşleri Mısır'a gönderdi. Şeyhlerinden selam getirdikleri Kahire'deki şahıs kimdi dersiniz? İngiliz Muhipler Cemiyeti kurucusu Sevr Anlaşması'nın imzalanması ile Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey'in idamına fetva veren, Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkan, Mustafa Kemal'e hakaretler eden ve Cumhuriyet'in 150 kişilik hain listesinde adı bulunan eski Şeyhülislam Mustafa Sabri'ydi. Bir diğeri de yine Cumhuriyet devrimlerinden kaçan Düzceli Mehmet Zahit Kevseri'ydi. Saraç kardeşlerin Kahire'de referansları iyiydi. Mısır'da el üstünde tutuldular. Kral Faruk Bağdat Oteli'nin 7 ve 8. katlarını onlara tahsis etmişti. Esher'de Külliyetüş Şeria yani Şeriat Fakültesi imtihanını kazandılar. Bir gün Türkiye'nin şeriat hukukuyla yönetileceğine inanıyorlardı. Türkiye'den hacca Mısır üzerinden giden Nuri Topbaş ve Hulusi Topbaş gibi iş adamlarıyla tanıştılar. Maddi yardım aldılar. Cemal Abdülnasır'ın iktidara gelmesiyle eski olanakları kısıldı ama yine de 1958'e kadar Mısır'da kalıp dini eğitimlerini tamamladılar. Türkiye'ye gelince Osman Saraç, Şeyh Ali Haydar'ın torunu Osman Nuri Efendi'nin kızıyla evlendi. 1965'te Adalet Partisi Tokat Milletvekili oldu. 1998'de öldü. M. Emin Saraç ise Ali Haydar Efendi'nin sağ gözüm dediği Esat Erbili müritlerinden Eminönü Müftüsü Ali Yekta Efendi'nin kızıyla evlendi. Bu evlilikten Fatih Saraç 1960 ve Türk Edebiyatı Profesörü M. A. Yekta Saraç 1963 oldu. Dipnot: Başbakan Erdoğan Yekta Sarac'ı YÖK'e atadı. Başkan olmasını Abdullah Gül engelledi. Başkan vekili oldu. M. Emin Sarac Mısır dönüşü İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde hocalık yaptı. 3 yıl çalıştı. İzmir ve İstanbul'daki askerliği ardından Arapça Osmanlıca bildiği için Ankara Efkaf Müdürlüğü'nde memur oldu. Ayrıldı. İlim Yayma Cemiyeti'nin Yüksek İslam Enstitüsü talebeleri için ilk defa açtığı kursa çalıştı. Buradaki hocalardan biri de Numan Kurtulmuş'un babası İlim Yayma Cemiyeti'nden İsmail Niyazi Kurtulmuş'tu. Sarac bir ara 1976-1979 arası Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi'nde ders verdi. Yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Bunlar arasında Osman Nuri Topbaş, Profesör Doktor Cevat Akşit, Profesör Doktor Osman Öztürk, Profesör Doktor Kemal Sandıkçı, Profesör Doktor Ahmet Turan Aslan, Profesör Doktor Mehmet Bulut, Profesör Doktor Mustafa Avcı, Profesör Doktor İbrahim Hatipoğlu, Doçent Doktor Seyyid Bahçıvan, Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay, Yardımcı Doçent Doktor Abdullah Özcan, Doktor Ahmet Efe, Doktor Salim Sancaklı, Doktor Muhammed Beyler ve Profesör Doktor Numan Kurtulmuş gibi isimler yer alıyor. AKP Has Parti'nin birleşmesinin perde arkasındaki isimdi. Bugün Fatih Camii'ndeki öğretmenliği sürüyor, fıkıh, hadis, tefsir öğretmeye devam ediyor. Osmanlı hayranı ve kendini hep bir Osmanlı alimi olarak görüyor. Kuşkusuz koyu bir Mustafa Kemal Atatürk karşıtı ve Adnan Menderes hayranı. Niye böyle? Cumhuriyet Kürt Şeyh Said ayaklanması ve Menemen'de Kürt Esat Erbili'nin isyanı nedeniyle Nakşileri hep tehlikeli gördü. Cumhuriyet Türk Mevlevilere, Bektaşilere ve Melamilere dokunmazken Kürt Nakşibendilere göz açtırmadı. Said-i Kürdi bu nedenle Said-i Nursi oluverdi. Nakşiler 1950'den sonra toparlandı. M. Emin Sarac anlatıyor. Adnan Menderes başvekil olduktan sonra ismini hatırlayamayacağım bir emniyet genel müdürünü Abdurrahman Gürses Efendi'ye göndermiş. Emniyet müdürü Adnan Menderes Bey'in selamlarını, hürmetlerini getirdiğini, kendisinin Hoca Efendi ile bizzat görüşmeyi çok arzu ettiğini, ancak ülkenin içinde bulunduğu nazik ortam nedeniyle bunun şimdilik mümkün olmadığını belirtmiş. Ardından da Hoca Efendi'ye bir zarf takdim ederek, "Başvekilimiz bunu kabul etmenizi istirham ediyor." demiş. Hoca Efendi zarfı açıp bir bakmış tam 500 lira. O zaman için çok kıymetli bir miktar. Bu paranın aylarca yettiğini söylerdi. Ekim 1999 Altınoluk. Şaşılacak bir durum yok. Halvetiliğin Nasuhilik kolunu oluşturan Bani Mehmet Nasuhi Efendi'nin torunu Rüknettin Nasuhi oğlu DP'nin ilk İçişleri Bakanı'ydı. Hiç şaşırmayın, 2. Abdülhamit'in Dahiliye Nazırlığını yani İçişleri Bakanlığını 13 yıl yapan F. Memduh Paşa, Nakşibendi İsmet Efendi dergahına mensuptu. M. İsmet Efendi'den sonra post nişe oturdu. Konuyu dağıtmayayım. Erdoğanlar o dönemde neden İran İslam devrimine mesafeliydi? Hangi hocaların bunda etkisi vardı? Muhammed İbni Abdülvahhab'a yani Vahhabiliğe mesafeli politik akıncı gençler yıllar içinde nasıl Suudi Arabistan çizgisine sokuldular? Siyaset nasıl sadece mezhebe indirgendi? Türkiye'deki İslamcı entelektüeller ulemaya nasıl yenildi? Soru çok. Yanıtlarını sayfalar ilerledikçe vermeye çalışacağım. Konumuz Hikmet Yar'dı. Hikmet Yar'ı o dönemde Türkiye'ye getiren güç neydi? Bu soru siyasız yanıtlanamaz. Ve bakın Alo Fatih'in gazeteciliği o dönemde başladı. AKP'li Mehmet Metiner'in 1985 Ekim ayında çıkardığı Girişim dergisi vardı. Derginin 4. sayısını bulup bir fotoğrafa bakınız. Burhanettin Rabbani'nin dizinin dibinde 2 kişi oturuyor. Biri bembeyaz Arap giysileri içindeki M. Emin Sarac, diğeri aynı kıyafetli oğlu Fatih Sarac. Rabbani ile röportaj yapıyorlar. Bir dönem Metin Yüksel'in ekibinde olan ve İran'a giderek İslam devrimini öven, Şafak'ta 10 Gün adlı kitabı yazan Mehmet Metiner her daim olduğu gibi yine ustalıkla dönmüş İran karşıtı oluvermişti. Bunun sonucunda İrancı arkadaşlarından dayak bile yiyecekti. Bir dönemin İrancı Metin Er'in çıkardığı Girişim dergisi, İran çizgisinde diye suçladığı İstikbal dergisine savaş açmıştı. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Anti-emperyalist, anti-kapitalist, İslamcı, Marksist Doktor Ali Şeriati okuyan gençler İran karşıtı yapılıp Suudi Arabistan çizgisine çekiliyordu. Bir dönem İran devriminin önderlerinden olup sonra devrim karşıtı safa geçen ve İslam liberalizmini savunan Profesör Doktor Abdülkerim Suruş'un kitapları Türkçe'ye çevrilip elden ele dolaştırılıyordu. Suruş sık sık Türkiye'ye davet ediliyordu. 1985 yılında bir Amerikan televizyonunda şöyle bir görüntü vardı. ABD Başkanı Ronald Reagan Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere yanındaki Afganlı mücahitleri göstererek konuştu. Bu beyler Amerika'nın kurucu babalarının ahlaki eşdeğerleridir. Bu esnada Erdoğan büyük oyunu görmeden bilmeden kendi kişisel ihtirasıyla koşturup duruyordu. Onun için önemli olan koltuktu. Ve kuşkusuz koltuğu kim sunarsa veya verirse onunla yürüyecekti. İşte bu nedenle 1985 yılında Kasımpaşa'nın takımı Erok Spor aracılığıyla Spor ve Sergi Sarayı'nda Milli Gençlik Spor Gecesi düzenledi. Boksa veda eden 40 yaşındaki Cemal Kamacı Erdoğan'ı kıramayıp 9 yıl sonra ringe çıktı. Rakibi Yugoslavya'dan getirilen Sinisa Popovic idi. Erbakan'ı ve Hikmet Yar'ı görmek için salona binlerce kişi geldi. Salon kalabalıkları almadı, büyük kargaşa yaşandı. Erdoğan bu kadar katılım olacağını tahmin edememişti. Saat 20'deki karşılaşmadan önce ringe Recep Birgit çıktı, türküler söyledi. Erbakan ve Hikmet Yar türküleri dinledikten sonra maçı seyrettiler. Nedense Hikmet Yar ben Türkiye'de bacağı açık boksöre de karşıyım demedi. Mücahit Kamacı salondaki Allah için vur tezahüratıyla 10 roundluk maçı sayıyla kazandı. Erbakan İstanbul'dan keyifle ayrıldı. Harika bir organizasyon düzenleyen Erdoğan bunun karşılığını bir yıl sonra aldı. 12. ayrımın sonu. Sayfa 112.